Ayrım 9.
Sayfa 71. Biz bu lüz kelimesinin anlamını daha önce açıklamıştık. Diğer yandan Beyt El'in yani Tanrı'nın evi isminin daha sonraları Mesih'in doğduğu şehir olan Beytüllahim, Beytlehem yani ekmeğin evi adını aldığı da nakledilmektedir. Dipnot: Yine Tekvin kitabında yer almakta olan Beyt Lehem ile Beyt Elohim şeklinin ses benzerlikleri zaten fark edilmektedir. Taşla ekmek arasındaki sembolik ilişki üzerinde durmaya değer çok ilginç bir noktadır. Dipnot: Ve ayartıcı gelip ona dedi, eğer Allah'ın oğluysan söyle, bu taşlar ekmek olsun. Matta 4/3, ayrıca bakınız Luka 4/3. Bizim burada belirttiklerimizle birlikte bu sözlerin gizemli anlamı vardır. Mesih'in buna benzer bir değişiklik geçirmesi gerekmekteydi, ancak bunu ayartıcının dediği gibi maddi anlamda değil, manevi olarak, spiritüel, yapması gerekiyordu. Oysa manevi düzlem, maddi düzlemin bir benzeridir, analog, ancak ters yönde bir benzeridir. Kelamın tecellisi olarak bizzat Mesih, gökten inmiş olan ekmektir ki bu yüzden şöyle bir cevap verilmiştir. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, fakat Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar. İşte yeni ahitte, Tanrı'nın evi olarak taşın yerini alacak olan bu ekmektir. Buna ayrıca ilahi haberlerin, orakl, neden kesildiğini de ekleyebiliriz. Kendisini tecelli etmiş kelamın etiyle aynileştiren ekmekle ilgili olarak burada İbranice'deki lehem ile aynı olan Arapçadaki lam kelimesinin ekmek değil et anlamı taşıdığını burada belirtmek ilginç olacaktır. Belirtilmesi gereken diğer bir nokta ise Beyt El kelimesinin sadece bir yer için değil, aynı zamanda bizzat taşın kendisi içinde kullanılan bir isim olmasıdır. Ve bir sütun gibi diktiğim bu taş, Tanrı'nın evi olacaktır. Dipnot, Tekvin 28/22. Demek ki ileride toplanma çadırı şeklinde isimlendirilecek olan açıkça ilahi mesken, mişkan, yani şekine bu olsa gerektir. Tabii ki bütün bunlar bir şekilde manevi etkilemeler, berakot konusuyla irtibatlıdır. Birçok eski halklar arasında ortak olan taşlar kültünden bahsedildiğinde, söz konusu kültün, ibadetin taşlara değil, aksine bu taşların kendisine ev olduğu Tanrı'ya, divinite karşı yapıldığı anlaşılmalıdır. Omfalos'u temsil eden taş, Yakup'un diktiği gibi bir sütun şekline sahip olabilir. Nitekim Kelt halklarında olduğu gibi bazı menhirlerin bu anlamı taşıdığı muhtemeldir. Delf tapınağında olduğu gibi bu taşların yanında kehanetlerin yapılması, anlaşılacağı üzere söz konusu Tanrı'nın huzurunda yapılmış gibi kabul edilmekteydi. Zaten Tanrı'nın evi tabii olarak dünyanın merkeziyle aynileşmektedir. Omfalos bazen Kibele'nin siyah taşı gibi, koni veya ovoid, yumurta şeklindeki bir taş ile de temsil edilebilir. Koni, kutsal dağı hatırlatmaktadır ki, bu da kutup veya alemin mihverinin sembolüdür. Ovoid şekline gelince, o da çok önemli bir sembol olan alemin yumurtasıyla doğrudan irtibatlıdır. Dipnot: Bazen özellikle de Yunanlılara ait bir takım omfaloi için bu söylenebilir. Taşın etrafı bir yılanla çevrilmişti. Bu aynı yılana kildani işaret taşlarının tepesinde veya diplerinde rastlamak mümkündür ki bunlar gerçek betiller olarak değerlendirilmelidirler. Zaten ağaç sembolizmi gibi başka bir alemin mihveri, figürüdür. Taş sembolizmi de genel olarak yılanla yakın bir bağlantı içerisindedir. Bu durum Keltlerdeki ve Mısırlılardaki yumurta figürü için de geçerlidir. Omfalos'un tasviri babında çok güzel bir örnek olarak K Kermariya, Betili zikredilebilir ki, bunun genel olarak tasviri tepesi yuvarlaklaştırılmış, düzensiz bir koni biçimindedir. Ve bunun yüzlerinden bir tanesinde svastika işareti vardır. Bay J. Lott, daha önce zikretmiş olduğumuz araştırmasında bu betil ve daha başka bir takım taşlarla ilgili bir takım fotoğraflar da sunmaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki şayet omfalos genellikle bir taş ile temsil edilmekte ise de bazen de bir tür tumulus olan tertr ile de temsil edilir ki bu kutsal dağın bir suretidir. Mesela Çin'de her hükümdarlık veya feodal devletin merkezinde eskiden beş bölgeden alınmış topraktan yapılmış dörtgen piramit şeklinde bir tertr dikilirdi. Piramitin dört yüzünden her biri dört temel yöne tekabül etmekteydi. Piramitin tepesi ise bu dört yönün bizzat merkezini temsil etmekteydi. Dipnot, Çin geleneğinde beş rakamının çok ayrı bir sembolik anlamı vardır. İlginç olan bu beş bölge ile İrlanda'da da karşılaşmaktayız. Öyle ki buradaki başkanın dikili taşı da aynı şekilde her bölgenin merkezine dikilmişti. Dipnot, J. Lott tarafından Brehon Lowes'dan naklen. Kelt ülkeleri içerisinde gerçekten de İrlanda, bizlere söz konusu Onfalos'a ait birçok bilgi sunmaktadır. İrlanda eskiden beş bölgeye ayrılmıştı ki bunlardan birinin adı Mide'ydi. Bu kelime Meat olarak İngilizce'de hala varlığını sürdürmektedir. Ve bu orta anlamına gelen eski bir Kelt kelimesi olan Medion'dur ve Latince'de karşılığı Medius'tur. Dipnot, burada Çin'in aynı zamanda ortanın imparatorluğu olarak adlandırıldığı unutulmamalı. Diğer dört bölgenin birer parçasından meydana getirilmiş olan bu Mide hükümdarlığı, Yüce İrlanda hükümdarının bizzat mekanıydı ve diğer hükümdarlar derece olarak onun altında yer almaktaydılar. Dipnot, Mide hükümdarlığının baş şehri Tara'ydı. Oysa Sanskritçe'de Tara kelimesi yıldız demektir ve özellikle de kutup yıldızı için kullanılır. Ülkenin tam olarak merkezini temsil eden Uşnak'ta alemin nombrili diye isimlendirilen devasa bir taş dikiliydi ki bu taşa parçaların taşı Pierre de Porcion, Aylna Meran da denilirdi. Zira bu taş Mide hükümdarlığı içerisinde kesişen diğer ilk dört hükümdarlığın ayırıcı çizgilerini belirtmekteydiler. Her yıl Mayıs ayında tıpkı Druidlerin yıllık toplantılarına benzer bir şekilde Carnutler ülkesinin Galler'deki kutsanmış merkezi yerinde Mediolanon veya Medionemeton bir genel kurul toplanmaktaydı. Bunun ayrıca Delft'teki Amfiktyonların toplantısıyla da bir benzerliği vardır. İrlanda'nın dört bölgeye ve merkezdeki yüce başkanın ikamet ettiği yer şeklinde ayrılması oldukça eski geleneklerle irtibatlıdır. Gerçekten de İrlanda işte bu nedenle dört üstadın adası olarak adlandırılmıştır. Dipnot, genellikle Latin formunda bildiğimiz Aziz Patris'in ismi aslında Cotraich'tir ve bu kelime dördünün hizmetçisi anlamına gelmektedir. Ancak bu ve ayrıca Yeşil Ada, Erin şeklindeki isimlendirme, önceleri daha kuzeydeki bir toprak için kullanılırdı ki, bu yer şimdi bilinmemektedir ve belki de kaybolmuştur. Öyle ki söz konusu yerin manevi merkezi veya belki de yüce merkezi, Ogigi veyahut Tule'ydi. Bu dört üstadın adasının hatırasına, Çin geleneğinde de rastlanmaktadır ve öyle görünüyor ki bugüne kadar hiç fark edilmemişti. İşte bunu dile getiren bir Tao'cu metin. İmparator Yao çok üzülüyordu ve ideal olarak iyi yönettiğine inanıyordu. Ancak gerçek insanların, Tchenzhen, yani ilk asli durumla bütünleşmiş olan insanların yaşadığı, uzaklardaki Kouche adasındaki dört üstadı ziyaret ettikten sonradır ki her şeyi birbirine karıştırdığının farkına varır. İdeal olan kozmik tekeri kendiliğinden döndüren üstün insanın kayıtsızlığıdır. Dipnot, merkeze yerleştirilmiş olan gerçek insan eşyanın hareketine dahil olmaz. Ancak gerçekte bu hareketi sadece varlığıyla yönetir, zira göğün faaliyeti onda yansımaktadır. Yani hareket etmemek şeklindeki davranış olan her türlü bağdan kurtulmadır. Dipnot, Chuang Tseu, 1. bölüm P.L. Wiger'in tercümesiyle sayfa 213. Rivayete göre İmparator Yao M.Ö. 2356 yılında hükümdarlık yapmış. Diğer yandan dört üstad, dört maharaja veya büyük hükümdarlar ile de ayniyet arz etmektedir. Hint ve Tibet geleneklerine göre onlar dört asli yönde ikamet etmektedirler. Dipnot, burada ayrıca İslam tasavvufundaki dört evtat doktriniyle de bir benzerlik kurabiliriz. Ayrıca bunlar elementlere, unsurlara da tekabül ederler. Beşincisi olan ve kutsal dağın tepesinde, yani merkezde ikamet eden Yüce Üstad, bu durumda dört ana unsurdan hemen sonra gelen ilk unsurlardan Hermesçilerdeki beşinci asli unsur olan Quinta Essentia, Esire, Eter, Akaşa tekabül eder. Dipnot, svastika gibi çarpı işaretlerinde bu temel işaret aynı zamanda bir noktayla da temsil edilmektedir ki bu da kutuptur. Dört temel yön ile birlikte diğer dört unsur da haçın dört koluna tekabül etmektedir ki bu da bütün uygulamalarıyla dörtlü unsurluluğu sembolize etmektedir. Benzer geleneklere Orta Amerika'da da rastlanmaktadır. 10. Manevi merkezlerin sembolik isimleri ve temsilleri. Yüce ülke ile ilgili olarak benzer birçok gelenek daha zikredebiliriz. Onu tanımlamak için Paradeşa'dan muhtemelen daha eski bir isim daha vardır ki o da Tula'dır. Grekler bunu Tule diye çevirmişlerdir. Nitekim biraz önce de gördüğümüz gibi söz konusu bu Tule, ilkel, primitif, dört üstad adasıyla herhalde aynıydı. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bu aynı Tula ismi çok farklı bölgelere isim olarak verilmiştir. Zira bugün dahi aynı isme hem Rusya'da hem de Orta Amerika'da rastlamaktayız. Bu söz konusu bölgeleri çok eski zamanlarda ilk Tula'dan feyzan etmiş birer manevi merkez olduklarını düşünmek uygun olacak. Meksika'daki Tula'nın kökeninin Tolteklere ait olduğu bilinmekte. Rivayete göre bunlar suların ortasındaki toprak anlamındaki Aztlan'dan gelmiş ki bu aslında Atlantis'ten başkası değildir ve söz konusu Tula ismini de asıl memleketlerinden getirmişler. Tula ismini verdikleri merkez muhtemelen bir ölçüde kaybolan kıtanın yerine geçmişti. Dipnot, Aztlan veya Tula'nın ideografik işareti beyaz balıkçıldır. Balıkçılla leyleğin batıda oynadığı rol, doğuda kara leyleğin, ibis, oynadığı rolün aynısıdır ki bu kuşların üçü de Mesih'in tasvirleri arasında yer almaktadır. Kara leylek Mısırlılarda Tot'un sembollerinden biriydi, yani hikmetin sembolü. Ancak diğer yandan Atlantis Tulası ile Hiberboren Tulası'nı birbirinden ayırmak gerekir. Zira günümüzdeki Manvantara'nın tamamını kapsayacak şekilde ilk ve yüce merkezi temsil eden gerçekte bu ikinci Hiperboren Tula'dır. Hakiki kutsal adı olan buydu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi köken itibariyle onun durumu tamamıyla kutupsal, poler idi. Aynı anlama gelen isimlerle adlandırılmış olan diğer kutsal adaların tamamı bunun birer suretinden başka bir şey değildir. Bu durum Manvantara'ya nispetle tali düzeydeki ikincil bir tarihi çevrimi yönlendiren Atlantis geleneğine ait manevi merkez içinde aynen geçerlidir. Dipnot, Atlante geleneği ile Hiperboren geleneğinin tam kavuşma noktalarının tam olarak tespiti çok zordur ve bu durum birçok karışıklığa meydan verecek şekilde bazı isimlerin birbirlerinin yerine kullanılmış olmasıdır. Buna rağmen söz konusu sorun tam olarak çözülemez değildir. Sanskritçe'de tula kelimesi terazi anlamına gelmekte ve özellikle de bu ismin tekabül ettiği burç, zodyak simgesine işaret etmektedir. Ancak bir Çin geleneğine göre semavi terazi aslında ilk önceleri büyük ayıymış. Dipnot, büyük ayı aynı zamanda yeşim taşı terazisi diye de adlandırılmıştır ki yeşim taşı mükemmellik sembolüdür. Başka halklarda büyük ayı ile küçük ayı terazinin iki küfesi olarak kabul edilmiştir. Bu sembolik terazinin Sifra Ditsenyuta'daki Zohar'ın Sırlar kitabı ile bir irtibatının olmadığı söylenemez. Buradaki terazi olmayan bir yerde asılı vaziyette durmaktadır. Yani tecelli etmemişti ki bu bizim dünyamız için kutup noktası neyse odur. Bu dünyanın dengesinin gerçekten de kutupta olduğunu söyleyebiliriz. Bu tespit çok önemli. Zira büyük ayıya nispet edilen sembolizm tabii olarak doğrudan doğruya kutupla da ilgilidir. Dipnot, Hindistan'da büyük ayı Saptarishka'dır, yani yedi rişinin sembolik evidir. Bu durum tabii ki Hiperboren gelenekle uyuşmaktadır. Oysa Atlante geleneğinde büyük ayının bu rolünü yine aynı şekilde yedi yıldızdan müteşekkil olan yedi kandilli Süreyya, Ülker yıldızları üstlenmiştir. Yunanlılara göre yedi kandilli Süreyya takım yıldızlarının Atlas'ın kızları olduğu ve bu yüzden Atlantideler olarak da adlandırıldıkları zaten bilinmektedir. Bu konu üzerinde burada daha fazla duramayacağız, zira bu ayrı bir araştırmada ele alınmayı gerekli kılmaktadır. Dipnot, burada Meru kelimesiyle Meros kelimesinin fonetik benzerliğine dair daha önce söylediklerimizle bağlantılı olarak Mısırlılarda büyük ayıya kalça takım yıldızı dendiğini zikretmek ilginç olacaktır. Ayrıca kutup terazisi ile burçlar terazisi arasındaki ilişki de ayrıca ele alınmalı. Nitekim burçlar terazisi hüküm simgesi olarak değerlendirilmektedir. Adaletin bir vasfı olarak terazi hakkında söylediklerimiz, Melkisedek ile ilgili düşünüldüğünde onun adının yüce manevi merkeze işaret ettiği anlaşılır. Tula aynı zamanda beyaz ada olarak da bilinmektedir. Daha önce bu rengin manevi otoriteye tekabül ettiğini belirtmiştik. Amerika geleneklerinde aslanı temsil eden sembol beyaz dağdır. Ancak bu tasvir öncelikle Hiperboren Tula ve Kutup Dağı için kullanılmaktaydı. Hindistan'da genellikle kuzeyin en ücra bölgelerine konumlandırılan Beyaz Ada, Shweta Dvipa, dipnot, Shweta Dvipa, Jambu Dvipa'nın 18 alt bölmelerinden birine verilen isimdir. Saadetliler ikametgahı olarak kabul edilir ki, bu da onu yaşayanlar ülkesiyle açıkça aynı şey olduğunu göstermektedir. Dipnot, bu aynı zamanda bize Batı antikitesindeki Talihliler adalarını, Il Fortune, hatırlatmaktadır. Ancak bu adalar batıda yer almaktaydı. Hesperit bahçeleri, Yunanca'da Hesper, Latince'de Vesper kelimeleri karanlık yani batı demektir ki, bu da Atlante kökenli bir geleneğin olduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan bu Tibet geleneğindeki batı semasını da hatırlatmaktadır. Ancak burada bir istisna var. Kelt gelenekleri Azizler Adası veya Saadetliler Adası olarak özellikle Yeşil Adadan bahsetmektedir. Dipnot, Azizler Adası ismi, Yeşil Ada ismi gibi daha sonraları İrlanda için kullanılmıştır. Hatta bazen İngiltere için bile kullanılmıştır. Burada aynı anlamı taşıyan Heligoland Adası ismine de işaret etmiş olalım. Ancak bu adanın ortasında bir beyaz dağ yükselmektedir ki Bu dağın hiçbir tufan tarafından sular altında bırakılmadığı rivayet edilir. Dipnot, yeryüzü cenneti ile ilgili benzer diğer geleneklere daha önce atıfta bulunmuştuk. Dışta pek konuşulmasa da İslam tasavvufunda Yeşilada, El Ceziretül Hadra ve Beyaz Dağ, El Cebelül Ebyaz sembolleri çok iyi bilinmektedir. Bu dağın tepesi ise lal erguvan kırmızısı rengindedir. Dipnot, burada daha önce lezoterizm dödante'de bahsettiğimiz üç hermetik renkle karşılaşmaktayız. Yeşil, beyaz, kırmızı. Güneşin dağı diye de adlandırılan bu dağ Meru Dağı'nın aynısıdır. Zira Meru Dağı da beyaz dağdır ve denizin ortasında yer aldığı için de etrafı yeşil bir kuşakla çevrilidir. Dipnot, diğer yandan bazen gökkuşağı renklerine sahip kayış söz konusu olabilir ki bu da Iris'in başörtüsüyle benzerlik arz edebilir. Saint-Yves, Mission de Lent adlı eserinde atıfta bulunmaktadır. Aynı şey Anne-Catherine Emmerich'in keşiflerinde vizyon da mevcuttur. Gökkuşağı sembolizmi ve dvipalarla ilgili olarak daha önce söylediklerimize bakılabilir. Tepesinde ise üçgen ışık parlamaktadır. Beyaz ada şeklinde tanımlanan manevi merkezlere tekrar hatırlatacak olursak, bu isimlendirme gerçekte öncelikli olarak bu ismi kullanmaya layık olan yüce merkez için değil, aynı zamanda tali seviyedeki merkezler için de kullanılmıştır. Her türlü beyaz fikrini ifade eden yerler, bölgeler veya şehirlerin isimleri de eklenmelidir. Bunu ifade eden birçok sayıda yer vardır. Albion'dan Albany, Arnavutluk, oradan Roma'nın merkezi şehrini teşkil eden Alba la Longa ve aynı isimleri taşıyan antik şehirleri de dahil ederek, dipnot, beyaz anlamına gelen Latince'deki Albus kelimesi, aynı anlama sahip olan İbranice'deki Laban kelimesiyle bir yakınlık arz etmektedir ki, kelimenin müennes hali olan Lebana ise ay için kullanılmaktadır. Latince'de Luna, aynı zamanda hem beyaz hem de parlak anlamlarına gelebilir ki, birbirine yakın fikirleri ifade etmektedirler. Greklerde Argos şehrinin ismi aynı anlamı taşımaktadır. Dipnot, bir sıfat olan Argos, beyaz kelimesiyle şehrin ismi olan kelime arasında sadece bir telaffuz farkı vardır. Şehrin ismi ne müzekker ne de müennestir, nötr. Ancak aynı kelimenin müzekker hali Argus'tur. Burada ayrıca Argo gemisi hatırlanabilir. Zaten bunun da Argus tarafından inşa edildiği kabul edilir ki, direği Dodon ormanındaki meşeden yapılmıştır. Bu son durumdaki kullanımda kelime aynı zamanda hızlı anlamına da gelebilir. Hız, ışığın bir vasfı olarak görülmektedir, özellikle de şimşeğin. Ancak ilk anlamı beyazlıktır. Tali anlamı ise parlaklık manasına gelmektedir. Aynı kelimeden gümüş kelimesi de türemektedir ki rengi beyazdır ve sembolik olarak aya tekabül etmektedir. Latince'deki argentum ile Yunanca'daki arguros kelimesi görünürde aynı kök sahip kelimelerdir. Bu vakaların nedeni ise ileride yapacağımız açıklamalarla daha iyi anlaşılacaktır.